Moskova'dan yeni gelmişlerdi ve yalnız kaldıklarına memnundular. Levin, çalışma odasında yazı masasının başına oturmuş yazı yazıyordu. Kitty, evliliklerinin ilk günlerinde giydiği, Levin'in özellikle aklında kalan ve beğendiği koyu leyrak rengi elbisesi sırtında, her zaman Levin'in dedesinin ve babasının çalışma odasında duran eski deri kanepeye oturmuş İngiliz nakışı işliyordu. Levin, Kitty'nin orada olduğuna sevinerek düşünüyor ve yazıyordu. Gerek çiftlikle, gerekse yeni bir tarım sisteminin temellerinin anlatılacağı kitabı ile ilgili çalışmaları bırakmamıştı. Ancak daha önce bu çalışmalar ve düşünceler, tüm hayatını kaplayan karanlıkla karşılaştırıldığında ona önemsiz ve küçük şeyler gibi gelirken, şimdi mutluluğun parlak ışığıyla aydınlanan önündeki yaşamla kıyaslandığında da aynı derecede küçük ve önemsiz geliyordu. Çalışmalarına devam ediyordu ama şimdi dikkatinin ağırlık merkezinin yer değiştirdiğini, bunun sonucunda da meseleye bambaşka bir açıdan ve daha açık baktığını hissediyordu. Eskiden bu iş onu yaşamda kurtaran bir şeydi. Eskiden bu iş olmasa hayatının son derece karanlık olacağını hissederdi. Şimdi ise bu çalışmalar hayatın tek düze bir aydınlık içinde olmaması için gerekliydi ona. Müsveddeleri yeniden eline alıp yazdıklarını bir kez daha okurken yaptığı işin üzerinde uğraşılmaya değer bir iş olduğunu memnuniyetle gördü. Yeni ve yararlı bir işti. Eski düşüncelerinin birçoğu gereksiz ve aşırı geldi. Ama konunun tümünü zihninde tazelediği zaman gözünden kaçan pek çok boşluğu da gördü. Şimdi Rusya'da tarımın elverişsiz durumunun nedenleri üzerine yeni bir bölüm yazıyordu. Rusya'nın yoksulluğunun sadece toprak varlığının yanlış dağılımından ve yanlış yönetilmesinden kaynaklanmadığını, son zamanlarda Rusya'ya anormal şekilde dışarıdan aşılanan uygarlığın, özellikle nüfusun kentlerde yoğunlaşmasını, lüks artışını, bunun sonucunda da sanayinin, kredinin ve onun can yoldaşı borsa oyununun tarıma zarar verecek bir şekilde gelişmesini peşi sıra getirecek olan ulaşım yollarının, demir yollarının da buna katkıda bulunduğunu kanıtlıyordu. Ona göre bütün bu olgular bir devletin zenginliğinde normal bir artış olurken tarıma çok büyük emek verildiğinde, tarım doğru bir biçimde en azından belli koşullarda yapıldığında gerçekleşebilecekti. Ülkenin zenginliği düzgün bir şekilde, özellikle diğer zenginlik dallarının tarımı geride bırakmayacağı bir şekilde artmalıydı. Tarımın bilinen durumu göz önüne alınarak ulaşım yolları da ona uygun olmalıydı. Ve toprağı doğru kullanmadığımız koşullarda ekonomik değil, politik gerekçelerle ortaya çıkan demir yolları için henüz vakit erkendi. Ve tarıma beklenen yardımı yapmak yerine onu geri bırakıp sanayinin ve kredinin gelişmesi sonucunu yaratarak tarımı durdurmuştu. Bir canlının, bir organın tek yanlı ve vakitsiz gelişimi bu canlının genel gelişimine nasıl engel olursa, Rusya'da zenginliğin genel gelişimi açısından da aynı şey söz konusuydu. Yani Avrupa'da kesinlikle gerekli ve zamanı gelmiş olan kredi, ulaşım yolları, sanayinin gelişmesi konuları, bizde sırada bekleyen en önemli sorun olan tarımın düzenlenmesi sorununu bir yana iterek sadece zarar veriyordu. Levin yazılarını yazdığı sırada Kitty, Moskova'dan hareket etmeden bir gün önce kendisine çok patavatsızca iltifatlar eden genç prens Charsky'ye kocasının hiç doğal olmayan bir şekilde mültefit davrandığını düşünüyordu. Beni kıskanıyor Tanrım, ne kadar sevimli ve ne kadar aptal, beni kıskanıyor. Onların hepsinin benim için aşçı Piotr'dan farklı olmadığını bir bilse diye düşünüyor ve kendisine garip gelen bir sahiplenme duygusuyla kocasının ensesine ve kırmızı boynuna bakıyordu. Onu işinden kopartmak yazık olsa da olsun, o yetiştirir. Yüzüne bakmalıyım. Ona baktığımı hissediyor mu? Görmeliyim. Dönmesini istiyorum. İstiyorum hadi. Ve bakışlarının etkisini arttırma isteğiyle gözlerini iri iri açtı. Levin yazmayı bırakıp, evet, bütün öz suları kendilerine çekiyorlar ve sahte bir pırıltı veriyorlar diye mırıldandı. Karısının kendisine baktığını ve gülümsediğini hissederek Etrafına bakındı. Gülümseyerek ve ayağa kalkarak ''Ne var?'' diye sordu. ''Baktı'' diye içinden geçirdi Kitty. Kitty kocasına bakarak ve işinden kopardığı için kendisine kızgın olup olmadığını anlamaya çalışarak ''Bir şey yok, senin bakmanı istemiştim'' dedi. Levin Kitty'nin yanına giderek ve mutlu bir gülümsemeyle yüzü pırıl pırıl parlayarak ''Baş başa olmamız ne kadar güzel, yani benim için'' dedi. ''Benim için de çok güzel. Bir daha hiçbir yere, özellikle de Moskova'ya gitmeyeceğim. Ne düşünüyordun peki?'' ''Ben mi? Şey düşünüyorum. Hayır hayır git yazını yaz, oyalanma,'' dedi dudaklarını büzerek. ''Benim de şu küçük delikleri açmam gerekiyor, görüyor musun?'' Makası aldı ve kesmeye başladı. Levin karısının yanına oturup küçük makasın dairesel hareketlerini izlerken ''Hayır şöyle, söyle lütfen ne düşünüyordun?'' diye sordu. ''Ah ne mi düşünüyordum? Moskova'yı, senin enseni düşünüyordum. Böyle bir mutluluk nasıl oluyor da bana nasip oluyor, doğal değil bu. Son derece güzel bir şey,'' dedi Levin, Kitty'nin elini öperek. ''Bence tam tersine, güzelleştikçe daha doğal geliyor bana.'' Kitty'nin başını dikkatle çevirerek, ''Şuranda bir bukle var,'' dedi Levin. ''Küçücük bir bukle. Görüyorsun ya, işte şurada. Yo, işimizle uğraşıyoruz biz.'' İş artık devam etmiyordu ve Kuzma çayın hazır olduğunu haber vermek için içeri girdiğinde kabahat işlemiş gibi birbirlerinden uzaklaştılar. ''Kasabadan gelen oldu mu?'' diye sordu Levin Kuzma'ya. ''Biraz önce geldiler, paketleri açıyorlar.'' Kitty çalışma odasından çıkarken ''Çabuk gel'' dedi. ''Yoksa mektupları sensiz okurum. Hem dört el piyano çalalım birlikte.'' Yalnız kaldıktan ve defterlerini Kitty'nin aldığı yeni çantaya koyduktan sonra hepsi Kitty'nin gelişiyle ortaya çıkmış olan yeni, şık eşyaların üzerinde durduğu yeni lavaboda ellerini yıkamaya koyuldu. Levin aklından geçirdiği düşüncelere gülümsüyor ve bunlara olumsuz anlamda başını sallıyordu. Pişmanlığa benzer bir duygu içini kemiriyordu. Şimdiki yaşamında utanç verici, çıtkırıldım insanlara özgü, kendi kendine kapuavari diye adlandırdığı bir şey vardı. Böyle yaşamak o kadar güzel değil diye düşünüyordu. Yakında 3 ay olacak. Oysa ben hemen hemen hiçbir şey yapmıyorum. Şimdi neredeyse ilk kez bir işe ciddi şekilde sarılmıştım. Ne oldu? Başlar başlamaz bıraktım. Alışılmış işlerimi bile neredeyse terk ettim. Çiftliği ne atla ne de yürüyerek hemen hemen hiç dolaşmıyorum. Ya Kitty'yi yalnız bırakmaya kıyamıyorum ya da onu sıkıntılı görüyorum. Evlenmeden önce şöyle böyle nasılsa geçecek bir hayatın ciddiye alınmayacağını, asıl hayatın evlendikten sonra başlayacağını düşünüyordum. Yakında 3 ay olacak. Ama zamanımı hiç bu kadar boş ve yararsız geçirmemiştim. Hayır, bu olamaz. İşe başlamam gerek. Elbette onun bir suçu yok. Ona hiçbir konuda sitem etmiyorum. Ben daha kararlı olmalıydım. Sahip olduğum erkek bağımsızlığını korumalıydım. Yoksa kendimi de onu da böyle yaşamaya alıştıracağım. Elbette onun bir kabahati yok, diyordu kendi kendine. Ancak halinden hoşnut olmayan bir insanın başka birine, özellikle de kendisine en yakın kişiye hoşnut olmadığı konuda sitem etmemesi zordur. Levin'in de aklına Kitty'nin kabahatli olmadığı, onun hiçbir kabahati olamazdı. Ancak son derece yüzeysel ve hafif olan yetiştirilme tarzının, şu aptal Charski biliyorum, Kitty ona engel olmak istedi ama başaramadı. Kabahatli olduğu geldi belli belirsiz bir şekilde. Evet, ev işlerine ilgisinden bu ilgi vardı Kitty'de. Tuvaletinden ve başka ciddi bir mekrakı yoktu. Ne benim işime, ne çiftliğe, ne köylülere, ne epey iyi bildiği müziğe, ne de okumaya ilgisi var. Hiçbir şey yapmıyor ve halinden tamamen hoşnut. Levin bu durumu içinden kınıyor ve Kitty'nin ileride mutlaka gelecek olan, hem kocasına karılık edeceği, hem evin hanımı olacağı, çocuklarını karnında taşıyacağı, emzireceği ve yetiştireceği bir çalışma dönemine hazırlandığını henüz anlamıyordu. Kitty'nin bunu ön sezileriyle bildiğini ve bir yandan bu korkunç çalışma dönemine hazırlanırken, bir yandan da gelecekteki yuvasını neşe içinde kurduğu şu sırada tasasız ve mutlu aşk dakikalarının tadını çıkararak kendi kendisine sitem etmediğini anlamıyordu. Levin üst kata çıktığında karısı yeni çay takımının arkasında duran gümüş semaverin yanında oturmuş, küçük masanın yanında oturduğu yaşlı Agafya Mihailovna'ya da bir fincan çay doldurmuş, sürekli olarak ve sık sık yazıştıkları Dolly'den aldığı mektubu okuyordu. Agafya Mihailovna Kitty'ye dostça gülümseyerek, "Görüyorsunuz, hanımınız beni buraya oturttu, onunla oturmamı emretti," dedi. Levin, Agafya'nın bu sözlerinden son zamanlarda Agafya ile Kitty arasında oynanan dramın sonucunu okuyordu. Levin, Kitty'nin evin yeni hanımı olarak dizginleri elinden alıp Agafya'da yarattığı üzüntüye karşın yine de onu yendiğini ve kendisini sevdirdiğini görüyordu. "Senin mektubunu da okudum," dedi Kitty, kargacık burgacık yazılı bir mektubu ona uzatarak. "Galiba şu kadından, hani abinin," dedi. "Hayır, hayır, okumadım. Bunlarsa benimkilerden ve Dolly'den. Düşünsene, Dolly Grisha ve Tanya'yı Sarmatskilerin çocuk balosuna götürmüş. Tanya markize olmuş." Fakat Levin onu dinlemiyordu. Nikolay abinin eski metresi Maria Nikolaevna'dan gelen mektubu kıpkırmızı olarak almış, okumaya başlamıştı. Maria'dan gelen ikinci mektuptu bu. Maria, birinci mektubunda hiçbir suçu olmadığı halde abinin onu yanından kovduğunu yazıyor ve dokunaklı bir saflıkla tekrar yoksul düşmüş olsa da hiçbir şey istemediğini, sadece Nikolay Dimitriyeviç'in sağlığının bozuk olması yüzünden onsuz daha da kötüleşeceği düşüncesinin kendisini mahvettiğini ekliyor ve abiyle ilgilenmesini rica ediyordu. Şimdi başka bir mektup yazmıştı. Maria Nikolaevna, Nikolay Dimitriyeviç'i bulmuş, Moskova'da onunla yeniden bir araya gelmiş ve Nikolay Dimitriyeviç'in bir memuriyet bulduğu taşra kentine onunla birlikte gitmişti. Fakat Nikolay'ın gittiği yerde amiriyle tartıştığını ve Moskova'ya geri döndüklerini, ancak yolda çok hastalandığını, bir daha ayağa kalkmasının kuşkulu olduğunu yazıyordu Maria Nikolaevna. "Hep sizin sözünüzü ediyor. Ayrıca parası da kalmadı artık." Kitty gülümseyerek, "Al oku. Dolly senden özür, senden söz ediyor," diyecek oldu. Ama birden kocasının yüz ifadesinin değiştiğini fark edip durdu. "Neyin var, ne oldu?" "Abim Nikolay'ın ölüm döşeğinde olduğunu yazıyor. Yanına gideceğim." Kitty'nin yüzü birden değişti. Tanya'nın markiz olması, Dolly, her şey silindi. "Ne zaman gidiyorsun?" dedi Kitty. "Yarın. Ben de seninle gelebilir miyim?" dedi Kitty. "Kitty, ne diyorsun sen?" dedi sitemle Levin. "Ne demek ne diyorsun?" Kitty, önerisinin Levin tarafından adeta isteksiz ve kızarak karşılanmasından alınmıştı. "Neden gelmeyecekmişim? Sana engel olmam ben. Ben kardeşim ölmek üzere olduğu için gidiyorum," dedi Levin. "Sen ne için?" "Ne için? Sen ne için gidiyorsan onun için. Benim için bu kadar önemli bir anda tek başına kalırsa sıkılacağını düşünüyor sadece," diye geçirdi aklından Levin. Ve bu kadar önemli bir işte bu bahane tepesini attırdı. "Olmaz," dedi sert biçimde. Agafya Mihailovna işin tartışmaya varacağını anlayarak yavaşça fincanı bırakıp dışarı çıktı. Kitty onu fark etmedi bile. Kocasının son sözleri söylerkenki ses tonu en çok da Kitty'nin söylediklerine inanmadığını ortaya koyduğu için gücendirmişti onu. "Ben de sana, sen gidersen ben de seninle beraber geleceğim diyorum. Mutlaka geleceğim," dedi Kitty hızlı hızlı ve öfkeli bir şekilde. "Neden olmazmış? Neden olmaz diyorsun?" Levin soğukkanlı olmaya çalışarak, "Çünkü Tanrı bilir nereye, ne biçim yollardan, ne biçim otellere gitmem gerekecek. Sen bana ayak bağı olacaksın," dedi. "Hiç de değil. Hiçbir şeye gerek duymam. Sen neredeysen ben de orada." "Peki öyleyse, tek bir neden yüzünden orada yakınlık kuramayacağım o kadın olduğu için gidemezsin." "Orada kim olduğunu, ne olduğunu hiç bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Kocamın abinin ölmek üzere olduğunu ve kocamın ona gideceğini bilerek ben de kocamla gideceğim." "Kitty, kızma. Yalnız biraz düşün. Bu iş öyle önemli ki zayıflık duygusuyla yalnız kalmak istemeyişini birbirine karıştırdığını düşünmek bana acı veriyor. Yalnız başına canın sıkılacaksa Moskova'ya git." "İşte kötü. Adi düşünceleri hep bana atfedersin," dedi Kitty. Kalbi kırıldığı ve hırslandığı için gözyaşlarına boğulmuştu. Benim hiçbir şeyim yok. Ne zayıflık ne bir şey. Görevimin kocam acı içindeyken onun yanında olmak olduğunu hissediyorum. Ama sen beni bilerek üzmek istiyorsun. Mahsus beni anlamıyorsun. Levin ayağa kalkarak ve öfkesine daha fazla engel olamayarak, "Hayır, bu korkunç bir şey. Bir tür köle olmak bu," diye bağırdı. Ama aynı anda da kendi kendine vurduğunu hissetti. "O zaman niye evlendin? Serbest kalabilirdin. Madem pişman olacaktın, niye evlendin?" dedi Kitty. Yerinden fırladı ve koşarak konuk odasına gitti. Levin arkasından gittiğinde Kitty hıçkırıklara boğulmuştu. Onu vazgeçirebilecek değil, sakinleştirebilecek sözcükleri bulma isteğiyle konuşmaya başladı. Ancak Kitty dinlemiyor ve hiçbir şeye razı olmuyordu. Kitty'ye doğru eğildi ve vermek istemediği elini tuttu. Kitty'nin elini, saçlarını öptü. Bir kez daha elini öptü. Kitty hep susuyordu. Ancak Levin iki eliyle onun yüzünü tutup "Kitty," dediğinde birden kendine geldi. Biraz daha ağladı ve barıştılar. Ertesi gün birlikte gitmeye karar verildi. Levin karısına onun sadece bir işe yaramak için gitmek istediğine inandığını söyledi. Maria Nikolaevna'nın ağabeyinin yanında olmasının uygunsuz bir yanı olmadığını kabul etti. Ancak ruhunun derinlerinde karısından da kendinden de hoşnutsuz bir şekilde gitti. Yalnız gitmesi gerektiğinde onu yalnız göndermeye izin vermediği için Kitty'den, yakın zamana kadar Kitty'nin onu sevebileceği mutluluğuna inanma cesaretini gösteremezken, şimdi Kitty'nin onu aşırı sevmesinden kendini mutsuz hissettiğini düşünmek ne kadar garipti. Ve kararında direnemediği için de kendisinden hoşnut değildi. Ruhunun derinlerinde ağabeyinin yanındaki kadını Kitty'nin umursamadığını kabul etmiyordu ve karşılaşılabilecek bütün çatışmaları düşünürken korkuya kapılıyordu. Artık bir tek karısının, onun Kitty'sinin bir sokak kadınıyla aynı odada bulunacak olması onu nefretten ve korkudan irkiltiyordu. Nikolay Levin'in hasta yattığı taşra kentindeki otel, mükemmel yeni örneklere göre en iyi temizlik, rahatlık, hatta şıklık niyetleriyle yapılmış ama ziyaretçileri yüzünden aşırı bir hızla modern mükemmellik iddiasındaki pis meyhanelere dönmüş ve bu iddiayla eski pis otellerden daha da kötü bir hale gelmiş olan taşra otellerinden biriydi. Otel çoktan bu hale gelmişti artık. Girişte kapıcı gibi davranan, kirli üniforması sırtında, sigarası ağzında bir asker, dökme demirden yapılmış dümdüz, iç karartıcı, çirkin bir merdiven, kirli bir frak giymiş laubali bir garson, masayı süsleyen, toz içindeki bal mumundan yapılmış çiçek demetiyle bir salon, her yerdeki kir, toz, özensizlik ve bu otelin bir tür yeni, çağdaş, kendini beğenmiş demiryolu telaşı, Levinlerin üzerinde taptaze ev yaşamlarından sonra çok ağır bir etki yapmış, özellikle otelin bıraktığı yapay izlenim onları bekleyen şeyle hiç uyuşmamıştı. Fiyat olarak ne kadarlık bir oda istedikleri sorusu sorulduktan sonra her zaman olduğu gibi bir tane bile iyi odaları olmadığı anlaşılmıştı. İyi odalardan biri bir demiryolu müfettişi, diğeri Moskova'dan gelen bir avukat, üçüncüsü köyden gelen Prens Astafya tarafından tutulmuştu. Bir tek kirli oda kalıyordu geriye. Onun yanındaki başka bir odayı akşama kadar boşaltmaya söz vermişlerdi. Beklediği şey başına geldiği, özellikle de ağabeyinin ne durumda olduğunu düşünerek yüreğini heyecan kaplamışken, hemen ağabeyinin yanına koşmak yerine daha geldikleri anda karısını düşünmek zorunda kaldığı için Kitty'ye kızan Levin, onu kendilerine verilen odaya götürdü. Kitty ürkek, suçlu bir şekilde Levin'e bakarak "Git git," dedi. Levin hiçbir şey demeden kapıdan çıktı ve aynı anda onun geldiğini öğrenmiş olan ancak içeriye girmeye cesaret edemeyen Maria ile karşılaştı. Maria tam tamına Moskova'da gördüğü gibiydi. Aynı yünlü elbise, aynı çıplak kollar ve boyun, aynı iyilik dolu, ifadesiz, biraz tombullaşmış, çiçek bozuğu yüz. Nasıl, nesi var? Çok kötü. Ayağa kalkamıyor. Hep sizi bekledi. Siz eşinizle. Levin, Maria'yı şaşırtan şeyin ne olduğunu ilk anda anlamamıştı. Ama Maria Nikolaevna ona hemen durumu açıkladı. Ben mutfağa gidiyorum, dedi Maria Nikolaevna. Sevinecekler. Onlar da duydular ve biliyorlar. Yurt dışından da anımsıyorlar. Onun karısını kastettiğini anlamıştı Levin ve ne diyeceğini bilmiyordu. "Gidelim," dedi Levin. Ancak tam adım atmıştı ki odasının kapısı açıldı ve Kitty başını uzatıp dışarı baktı. Levin utandığından ve kendini de onu da bu zor duruma düşüren karısına kızdığından kıpkırmızı kesildi. Ama Maria Nikolaevna daha da çok kızarmıştı. Kadın büzülmüş, neredeyse ağlayacak kadar kızarmıştı ve ne diyeceğini, ne yapacağını bilemeyerek iki eliyle başörtüsünün uçlarını tutmuş, kırmızı parmaklarıyla büküp duruyordu. İlk anda Levin, kendisini anlaşılmaz gelen Kitty'nin bu korkunç kadına yönelttiği bakışta açgözlü bir merak ifadesi gördü. Ancak bu sadece bir an sürdü. "Nasılmış, nasıl?" diye kocasına ve sonra da Maria Nikolaevna'ya sordu. Levin bu sırada koridorda bacaklarını ata ata yürüyen adama öfkeyle bakarak "Ama koridorda konuşulmaz ki," dedi. Kitty kendini toparlamış olan Maria Nikolaevna'ya dönerek "O zaman içeri girin," dedi. Ama kocasının korku dolu yüzünü görüp "Ya da gidin gidin, sonra beni çağırırsınız," dedi ve odasına geri döndü. Levin abinin yanına gitti. Abinin de gördüğü ve hissettiği şeyi beklemiyordu. Veremlilerin genellikle yaptıklarını duyduğu ve sonbaharda abinin ziyareti sırasında onu o kadar etkilemiş olan kendi kendini aldatma durumuyla karşılaşmayı bekliyordu. Yaklaşan ölümün fiziksel işaretlerini daha belirgin, hastayı aşırı derecede halsiz ve zayıf, ancak yine de hemen hemen aynı durumda bulmayı bekliyordu. Sevgili kardeşini kaybedeceği için duyduğu acıma duygusunun ve ölüm korkusunun aynısını ama sadece biraz daha fazla olarak hissetmeyi bekliyordu. Buna hazırlanmıştı. Ama şimdi çok farklı bir şey buldu. Boyalı duvar panoları balgam içinde kalmış, ince bir bölmenin ardından konuşmalar duyulan küçük pis bir odada, pisliğin boğucu kokusunu emmiş bir havada, duvardan uzaklaştırılmış bir karyolada, battaniye ile örtülü bir beden yatıyordu. Bu bedenin bir eli battaniyenin üstündeydi. Elin parmakları başından ortasına dek ince ve düz olan upuzun bir kol kemiğine anlaşılmaz bir şekilde bağlanmıştı. Başı yastığın üzerinde yandırıyordu. Levin, şakaklarında tel içinde kalmış seyrek saçlarını ve gergin, adeta saydam alnını görüyordu. "Bu korkunç beden Nikolay abimin olamaz," diye düşündü Levin. Fakat yanına yaklaşıp yüzünü görünce kuşkuya hiçbir yer kalmadı. Yüzündeki korkunç değişime karşın bu ölü bedenin canlı abinin bedeni olduğuna ilişkin korkunç gerçeği anlamak için Levin'in kendisine doğru kalkmış bu canlı gözlere bakması, birbirine yapışmış bıyıkların altındaki ağzın hafifçe hareket ettiğini fark etmesi yetmişti. Parlak gözler içeri giren kardeşine sitem edercesine sert sert baktı. Bu bakışla canlı iki insan arasında hemen canlı bir ilişki kuruldu. Levin üzerine dikilmiş olan bakıştaki sitemi hemen hissetti ve kendi mutluluğundan pişmanlık duydu. Konstantin elini tuttuğunda Nikolay gülümsedi. Zayıf, belli belirsiz bir gülümsemeydi bu. Gözlerin sert ifadesi bu gülümsemeye rağmen değişmemişti. "Beni böyle bulacağını beklemiyordun," dedi zorlukla. "Evet, hayır," dedi Levin, sözcükleri birbirine karıştırarak. "Neden daha önce, yani düğünüm sırasında haber vermedin? Her yerde sorup soruşturdum seni." Susup kalmamak için konuşmak gerekiyordu. Ancak ne söyleyeceğini bilmiyordu. Üstelik abiyi hiç yanıt vermiyor, sadece gözlerini ayırmadan bakıyordu. Belli ki her sözcüğün anlamını çıkartmaya çalışıyordu. Levin abine karısının da onunla birlikte geldiğini söyledi. Nikolay memnuniyetini belirtti ama bu haliyle onu korkutmaktan çekindiğini söyledi. Bir sessizlik oldu. Nikolay birden kımıldadı ve bir şeyler söylemeye başladı. Levin abinin yüz ifadesinden çok önemli bir şey söylemesini bekliyordu ama Nikolay sağlığından söz etmeye başlamıştı. Doktoru suçluyor, Moskovalı ünlü bir doktor olmadığına üzülüyordu. Levin onu hala umutlandığını anlamıştı. Bir anlık sessizliği fırsat bilen Levin, bu kahredici duygudan bir an olsun kurtulmak için ayağa kalktı ve gidip karısını getireceğini söyledi. "İyi, ben de burayı temizlemelerini söyleyeyim. Pislik içinde burası, çok da iğrenç kokuyor sanırım. Maşa, temizle şuraları," dedi zorlukla. Sonra soru sorar gibi kardeşine bakarak temizler temizlemez de gitti, ekledi. Levin hiçbir şey söylemedi. Koridora çıkınca durdu. Karısını getireceğini söylemişti ama şimdi hissettiklerinin bilincine varıp tam tersine hastanın yanına gelmemesi için onu ikna etmeye karar verdi. Niçin o da benim gibi üzülsün diye düşündü. Kitty ürkek bir yüzle nesi var nasıl diye sordu. Korkunç. Sen niye geldin sanki dedi Levin. Kitty ürkek ve acıklı bir şekilde kocasına bakarak birkaç saniye sustu. Sonra yanına geldi ve iki eliyle birden kocasının dirseğini tuttu. Kostya, beni ona götür. İkimiz birlikte olursak bizim için daha kolay olur. Sen sadece beni götür. Lütfen beni onun yanına götür ve sen git dedi. Seni görmek ama onu görmemek bana daha zor geliyor anlasana. Belki sana da ona da bir faydam olur. Lütfen izin verin diye sanki hayatının mutluluğu buna bağlıymış gibi kocasına yalvardı. Levin razı olmak zorunda kaldı ve kendini toparlayıp Maria Nikolaevna'yı tamamen aklından çıkartmış olduğundan Kitty ile birlikte tekrar ağabeyinin yanına gitti. Kitty hafif adımlarla ve sürekli kocasına bakarak ona cesur ve merhametli yüzünü göstererek hastanın odasına girdi ve acele etmeden dönüp sessizce kapıyı kapattı. Hastanın yatağına doğru sessiz adımlarla hızlı hızlı yürüdü. Hastayı başını çevirmek zorunda bırakmayacağı yana geçerek hemen onun iskelet halindeki iri elini kendi diri genç elinin içine alıp sıktı ve yalnızca kadınlara özgü, karşısındakini kızdırmayan ve merhametli, sakin bir canlılıkla konuşmaya başladı. "Karşılaşmıştık ama tanışmamıştık Soden'de," dedi Kitty. "Yengeniz olacağımı düşünmemişsinizdir herhalde." Nikolay Levin, Kitty içeri girince yüzünde parlayan bir gülümsemeyle "Beni tanıyamazdınız değil mi?" dedi. "Yo, tanırdım. Bize haber vermekle ne kadar iyi yaptınız. Kotsya'nın sizden söz etmediği, sizin için kaygılanmadığı gün olmadı." Ancak hastanın canlılığı kısa sürdü. Daha Kitty sözünü bitirmeden Nikolay Levin'in yüzünde ölmek üzere olan birinin yaşayan birine duyduğu kıskançlığın sert ve sitemli ifadesi tekrar belirdi. Kitty hastanın dikkatli bakışlarından gözlerini kaçırıp odaya göz atarak "Korkarım burası sizin için iyi değil," dedi. "Otel sahibinden başka bir oda istemek gerek," dedi kocasına. "Hem sonra bizimkine de yakın olmalı." Levin ağabeyine sakince bakamıyor, onun yanında doğal ve rahat davranamıyordu. Hastanın yanına girdiğinde elinde olmadan gözleri bulanıyor, dikkati dağılıyordu ve ağabeyinin içinde bulunduğu durumun ayrıntılarını görmüyor, ayırt edemiyordu. Burnuna korkunç bir koku çarpıyor, pislik, düzensizlik, içler acısı bir durum görüyor, inlemeleri duyuyor, yardım edilemeyeceğini hissediyordu. Hastanın durumunun tüm ayrıntılarını anlamak, bu bedenin orada, battaniyenin altında, bükülerek mi, nasıl yattığını, bu bir deri bir kemik kalmış bacakların, butların, sırtın ne şekilde durduğunu, onları daha rahat ettirmek için daha başka türlü yatırma olanağı olup olmadığını, daha iyi olmasa bile en azından kötü olmayacak bir şeyler yapılıp yapılamayacağını düşünmek aklına gelmiyordu. Bütün bu ayrıntıları düşünmeye başladığı zaman sırtında buz gibi bir yel dolaşıyordu. Yaşamı uzatmak için, acıları hafifletmek için hiçbir şey yapılamayacağından kesinlikle emindi. Fakat hiçbir yardımın işe yaramayacağı düşüncesini kabul ettiği hasta tarafından hissediliyor ve bu düşünce hastayı sinirlendiriyordu. Bu yüzden Levin'in durumu daha da zorlaşıyordu. Hastanın odasında olmak onun için acı verici bir şeydi. Olmamaksa daha da kötüydü. Türlü bahanelerle durmadan dışarı çıkıyor ve yalnız kalacak gücü kendinde bulamayarak tekrar içeri giriyordu. Ancak Kitty hiç de öyle düşünmüyor, hissetmiyor, öyle davranmıyordu. Hastayı görünce ona acımıştı. Bu acıma onun kadın ruhunda, kocasında yaptığı korku ve iğrenme duygusunu değil, harekete geçme, hastanın durumuyla ilgili bütün ayrıntıları öğrenme ve ona yardım etme isteğini yaratmıştı. Ona yardım etmesi gerektiğinden, bunu yapabileceğinden en ufak bir kuşkusu olmadığı için hemen işe girişmişti. Sadece düşüncesinin bile kocasını korkuya sürüklediği ayrıntılar hemen dikkatini çekmişti. Doktora, eczaneye adam yolladı. yanında getirdiği hizmetçi kıza ve Maria Nikolaevna'ya toz alma ve temizlik işlerini yaptırdı. Bir şeyleri kendi eliyle yıkadı. Battaniyenin altına bir şeyler koydu. Onun emriyle bir şeyler getiriliyor, hastanın odasından da bir şeyler götürüyorlardı. Kendisi de koridorda karşılaştığı adamları hiç umursamadan birkaç kez kendi odalarına gidip geldi. Çarşaf, yastık kılıfı, havlu, gömlek alıp getirdi. Genel salonda mühendislere öğle yemeği servisi yapan uşak, Kitty'nin çağırtması üzerine birkaç kez öfkeli bir yüzle gitti ve emirleri yerine getirmemezlik edemedi. Çünkü Kitty bu emirleri öyle tatlı bir ısrarla veriyordu ki yapmaması olanaksızdı. Levin bunların hiçbirini doğru bulmuyordu. Bundan hastaya bir yarar geleceğine inanmıyordu. En çok da hastanın öfkelenmesinden korkuyordu. Ancak hasta bu duruma karşı ilgisiz gibi görünse de kızmıyor, sadece utanıyordu. Genel olaraksa Kitty'nin kendisiyle ilgili yaptıkları ile ilgilenir gibiydi. Kitty tarafından yollandığı doktordan dönen Levin kapıyı açıp tam Kitty'nin emriyle çamaşırını değiştirdikleri sırada yakaladı hastayı. İri kürek kemikleri, kaburgaları ve köprücük kemikleri dışarı fırlamış iskelet halindeki uzun beyaz sırtı çıplaktı. Maria Nikolaevna ile uşak gömleği giydirirken kola gelince takılıp kalmışlar, sarkan uzun eli bir türlü gömleğin koluna sokamıyorlardı. Levin'in arkasından kapıyı acele kapatan Kitty o tarafa bakmıyordu. Ama hasta inlemeye başlayınca o da hemen hastanın yanına gitti. ''Biraz çabuk olsanıza'' dedi. ''Siz gelmeyin'' dedi öfkeyle hasta, ''ben kendim.'' ''Ne diyorsunuz?'' diye sordu Maria. Ama Kitty duymuştu ve onun yanında çıplak olmaktan utandığını ve hoşlanmadığını anlamıştı. Kolu düzeltirken ''Ben bakmıyorum, bakmıyorum'' dedi. Maria Nikolaevna ''Siz şu tarafa geçip düzeltin'' diye ekledi. Kocasına dönüp ''Lütfen gidip benim küçük çantamdaki ufak şişeyi getirir misin?'' dedi. ''Biliyorsun yan gözünde. Bu arada burası da tamamen temizlenmiş olur.'' Ufak şişeyle geri dönen Levin, hastayı yatağına yatırılmış ve çevresindeki her şeyi tamamen değiştirilmiş buldu. Ağır kokunun yerini, Kitty'nin dudaklarını büzüp, kırmızı yanaklarını şişirerek ince bir borudan üflediği parfümle karışık sirke kokusu almıştı. Hiçbir yerde toz görünmüyordu. Kuaryol alanının altına bir halı serilmişti. Masanın üstüne şişeler düzgün bir şekilde dizilmiş, çamaşırlar ve Kitty'nin nakışı katlanıp konmuştu. Hastanın yatağının yanında duran öbür masanın üstünde içecek, mum ve toz ilaçlar vardı. Hasta yıkanmış ve taranmış olarak temiz çarşaflarda, yükseltilmiş yastıklarda, sırtında anormal şekilde ince boynunun çevresini saran beyaz yakalı temiz bir gömlekle yatıyor ve yüzünde yeni bir umut ifadesiyle gözlerini ayırmadan Kitty'ye bakıyordu. Levin'in kulüpte bulup getirdiği doktor Nikolay, Levin'i tedavi eden, hastanın memnun kalmadığı doktor değildi. Yeni doktor dinleme aletini aldı. Hastayı dinledi, başını salladı, ilaç yazdı ve önce ilacı nasıl alacağını, sonra da beslenme düzenini bütün ayrıntısıyla anlattı. Çiğ ya da çok az haşlanmış yumurta ve belli bir sıcaklıkta taze sağılmış sütle maden suyu tavsiye etti. Doktor gittiğinde hasta kardeşine bir şey söylemek istedi. Fakat Levin sadece son sözleri duydu. "Senin Katya." sözlerinden ve Kitty'ye bakışlarından onun Kitty'yi övdüğünü anladı Levin. Onun seslendiği şekilde "Katya" diyerek yanına çağırdı Kitty'yi. "Şimdi çok daha iyiyim," dedi Nikolay Levin. "Siz yanımda olsaydınız çoktan iyileşirdim. Ne kadar güzel." Kitty'nin elini tuttu ve bu eli dudaklarına götürdü. Ama kızın bundan hoşlanmayacağından korkarak vazgeçti ve bıraktı. Ve okşamakla yetindi. Kitty onun elini iki eliyle tuttu ve sıktı. "Şimdi beni sol tarafıma yatırın. Siz de gidip uyuyun," diye mırıldandı Nikolay Levin. Hiç kimse onun söylediklerini duymamıştı. Bir tek Kitty ne dediğini anlamıştı. Kitty anlıyordu çünkü sürekli olarak hasta için neyin gerekli olduğunu düşünüyordu. "Öbür yana," dedi Kitty kocasına. "Her zaman o yanında uyuyor. Döndürüver onu. Uşak çağırmak hoş olmaz." "Ben yapamıyorum. Siz yapabilir misiniz?" diye Maria'ya sordu. "Ben korkarım," diye yanıtladı Maria. Kollarıyla bu korkunç bedene sarılmak, battaniyenin altından bilmek istemediği yerlerden tutmak, Levin'e ne kadar korkunç gelse de karısının etkisiyle, karısının çok iyi bildiği kararlı yüz ifadesini takındı ve kollarını uzatıp tuttu. Ama kendisi o kadar güçlü bir insan olduğu halde bu cılız kol ve bacakların bu kadar ağır oluşuna şaşırdı. O bir deri bir kemik kalmış kocaman kolunu boynunda hissederek abini çevirirken Kitty hemen hiç ses çıkarmadan yastığı döndürdü, yuvararak kabarttı ve hastanın başını yine şakağına yapışmış olan seyrek saçlarını düzeltti. Hasta kardeşinin elini avucunda tutuyordu. Levin, onun eliyle bir şey yapmak istediğini, elini bir yana doğru çektiğini hissediyordu. Levin öylece kalarak eli bıraktı. Evet, abi onun elini ağzına doğru çekmiş öpüyordu. Levin hıçkırıklardan sarsılarak hiçbir şey söyleyemeyecek halde buldu kendini ve dışarı attı.